Ayrım 19, sayfa 131. 14. Gençlik arkadaşlar. Ulrich döndüğünden beri arkadaşları Voltaire ile Clarisse'yi birkaç kez ziyaret etmişti. Çünkü arkadaşları mevsim yaz olmasına karşın bir yere gitmemişlerdi. Ve Ulrich de onları yıllardır görmemişti. Ne zaman ziyaretlerine gitse arkadaşları piyano çalıyor olurlardı. Ulrich'i böyle bir anda çalınmakta olan parça bitmeden fark etmemeyi çok doğal bulurlardı. Bu kez çalınan Beethoven'ın Sevince övgü parçasıydı. Milyonlar Nietzsche'nin anlatımında olduğu gibi tüyler ürpertici bir biçimde toza toprağa karışıyor, düşman sınırlar yıkılıyor, dünya çapındaki uyumu vaaz eden müzik ayrı düşmüşleri barıştırıp bir araya getiriyordu. Bütün bu insanlar yürümeyi ve konuşmayı unutmuşlardı. Ve şimdi dans ederek havalara yükselmek üzereydiler. Yüzler lekeli, bedenler iki bükrümdü. Başlar ani hareketlerle inip kalkmaktaydı. İyice açılmış pençeler şahlanan ses kitlesine saplanıyordu. Ölçüsüz şeyler olmaktaydı. Belirsiz bir sınırla sınırlandırılmış, sıcak duygularla doldurulmuş bir balon patlayısıya şişmişti. Ve heyecanlı parmak uçlarından, alındaki sinirli kırışıklardan, bedenin titremelerinden dev ayaklanmaya doğru hep yeni duygular akmaktaydı. Bu, acaba ne zamandan beri inelenmekteydi? Ulrich'e dişlerini gıcırdatarak hep açık duran bir piyano, bu koca ağızlı, kısacık bacaklı, av köpeği ve buldog karışımı, arkadaşlarının yaşamı üzerinde egemenlik kurmuş bu düzmece tanrı, ayrıca duvardaki resimler ve fabrikasyon mobilyaların kürdan gibi incecik tasarımları da hep çekilmez gelmişti. Evde devamlı bir hizmetçinin bulunmaması, yalnızca yemek pişirip temizlik yapan bir gündelikçinin gelmesi de itici buldukları arasındaydı. Bu evin pencerelerinin girişinde bağlar, eski ağaçlardan ve bel vermiş küçük evlerden oluşma gruplar, kaviş çizen ormanlar halinde yukarılara doğru tırmanmaktaydı ama daha yakında her şey büyük kentlerin uçlarının çevredeki boş arazilere uzandığı yerlerde rastlanıldığı gibi düzensiz, çıplak, dağınık ve kupkuruydu. Çalgı, yayını işte böyle bir yakınlık ile tatlı uzaklık arasında germişti. Siyah parıltılarla yanan piyano, yumuşak tonlardan ve kahramanlık tınılarından oluşma ateş sütunlarını duvarlardan dışarıya göndermekteydi. Ancak incecik ezgi küllerine düşüşen bu sütunlar, hemen birkaç yüz adım sonra yarı yolunda bir de içki evinin bulunduğu, çamlarla kaplı tepeye bile ulaşamadan dağılıp gitmekteydi. Buna karşılık aynı piyano, evin içini uzayıp giden gürültülerle dolduruyordu ve haliyle ruhun kızışmış bir geyik gibi evrene haykırmak için kullandığı, fakat öteki binlerce yalnız ruhun kendi haykırışıyla yarışan çığlıklarından başka bir yanıt alamadığı megafonlardan biriydi. Ulrich'in bu evdeki güçlü konumu, müziğin iradenin bir zaafı ve ruhun sarsılışı olduğunu söylemesi ve müzikten gerçekteki fikrine oranla daha hor görülü bir biçimde söz etmesinden ileri geliyordu. Çünkü o sıralarda müzik, Voltaire ve Clarisse için umudun ve korkunun doruğuydu. Bu tutumundan ötürü Ulrich'ten kısmen nefret ediyorlar, kısmen de ona kötü bir ruha duyulan saygıyı gösteriyorlardı. Bu kez çalması son bulduğunda Voltaire gevşemiş, tükenmiş ve yitip gitmiş bir halde piyanonun önündeki yara dönük taburesinde kala kaldı. Clarisse ise ayağa kalktı ve teklifsiz ziyaretçiyi sevinçle selamladı. Ellerinde ve yüzünde hala deminki çalma işinin elektrik yükü titremekteydi. Gülümsemesi, hayranlık ve tiksintinin oluşturduğu bir gerilimin içinden zorla kendine yol açıyordu. Kurbağalar kralı dedi. Başı arkasında bıraktığı müziğe ya da Voltaire'e işaret ediyordu. Ulrich, Clarisse ile kendisi arasındaki bağın yayı andıran gücünün yeniden gerildiğini algıladı. Clarisse, son ziyaretinde ona gördüğü korkunç bir rüyayı anlatmıştı. Kaygan bir yaratık, Clarisse'ye uyurken saldırmaya çalışmıştı. Bu, göbekli, yumuşak, sevecen ve korkunç bir yaratıktı. Ve bu büyük kurbağa, Voltaire'in müziğini simgeliyordu. İki dostunun Ulrich'ten sakladıkları pek fazla sır yoktu. Clarisse, Ulrich'i selamlar selamlamaz yine ondan ayrıldı. Hızla Voltaire'in yanına döndü. Kurbağalar Kralı tarzındaki ve görünüşe bakılırsa karşısındakinin kavrayamadığı savaş çığlığını bir kez daha attı ve müziğin etkisiyle hala titreyen elleriyle acı duyarcasına ve acıtan bir vahşetle Voltaire'in saçlarını çekti. Kocası yüzünde hem tatlı hem de şaşkın bir ifadeyle müziğin kaygan boşluğundan bir adım geri döndü. Daha sonra Clarisse ve Ulrich onu yanlarına almaksızın akşam güneşinin eğik oklardan yağmuru altında dolaşmaya çıktılar. Voltaire ise piyanonun başında kaldı. Clarisse şöyle dedi. Zararlı bir şeyi kendi kendine yasaklayabilmek, dirim gücünü sınamaktır. Bitkin düşen zararlı olanın baştan çıkarıcılığına kapılır. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Nietzsche bir sanatçının kendi sanatının ahlakıyla aşırı ilgilenmesinin bir zayıflık belirtisi olduğunu iddia eder. Sence de öyle mi? Clarisse bir toprak tepeciğin üstüne oturmuştu. Ulrich omuzlarını sikti. Clarisse 3 yıl önce kendisinin gençlik arkadaşıyla evlendiğinde 22 yaşındaydı ve Nietzsche'nin eserlerini düğünde ona Ulrich armağan etmişti. Gülümseyerek, eğer Voltaire'in yerinde olsaydım Nietzsche'yi düelloya davet ederdim diye karşılık verdi. Clarisse'nin zayıf ve giysinin altında boşlukta yüzer gibi duran ince hatlı sırtı yay gibi gerildi. Yüzü de son derece tedirgindi. Bu yüzü arkadaşınınkinden korkuyla öteye çevirmişti. Hala aynı zamanda hem küçük bir kız hem de bir kahraman gibisin diye ekledi Ulrich. Bu bir soruydu ya da değildi. Biraz şaka ama aynı zamanda da sevecen bir hayret ifadesiydi. Clarisse onun ne demek istediğini tam olarak anlamadı. Ama Ulrich'in daha önce de kullanmış olduğu o iki sözcük otlarla kaplı bir dama isabet eden ateşli bir ok gibi benliğini deldi. Bulundukları yere arada sırada yumak halinde ezgiler yansımaktaydı. Ulrich, Voltaire'in Wagner çaldığı zamanlarda Clarisse'nin haftalar boyu onun kendisine yaklaşmasına izin vermediğini biliyordu. Ama Voltaire yine de Wagner çalıyordu. Vicdan azabı çekerek bir erkek çocuğu günahı gibi. Clarisse, Ulrich'e bunun ne kadarını bildiğini sormayı çok isterdi. Voltaire hiçbir konuda çenesini tutamazdı. Ama Clarisse sormaya utanıyordu. Şimdi Ulrich de onun yakınına bir toprak tepeciye oturmuştu ve sonunda Clarisse çok başka bir şey söyledi. Sen Voltaire'i sevmiyorsun dedi. Aslında onun dostu değilsin. Bunu meydan okurcasına söylemişti ama bu arada gülmüştü de. Ulrich beklenmedik bir yanıt verdi. Biz nihayet gençlik arkadaşlarıyız. Artık sona ermekte olan bir gençlik arkadaşlığı olduğu kuşku götürmeyen bir ilişki noktasına vardığımızda sen henüz bir çocuktun Clarisse. Çok yıllar önce birbirimize karşılıklı hayranlık duyardık. Şimdi ise artık her şeyin çok daha farkında olduğumuz için birbirimize güvenmiyoruz. Her birimiz kendini bir zamanlar ötekiyle karıştırmış olmanın verdiği o tedirgin edici duygudan kurtarmak peşinde ve bu yüzden de birbirimize karşı acımasızca dürüst birer çarpıtan aynı görevi görmekteyiz. Dürüst birer çarpıtan ayna görevi görmekteyiz. Onun yine de bir yerlere varabileceğine inanmıyorsun öyle mi diye sordu Clarisse. Kendini sıradan bir yetişkinin dar sınırları içerisine hapsetmiş bir insanınki kadar içinden sıyrılıp çıkılamayacak bir durum yoktur. Kaderin sillesini falan yemeden yalnızca kendisi için önceden belirlenmiş bir daralmaya gitmek. Clarisse dudaklarını sımsıkı kenetlemişti. Gençliklerinde aralarında varmış oldukları, inancın hoşgörüden önce geldiği yolundaki görüş birliği yüreğini heyecanlandırıyor ama ona acı da veriyordu. Müzik. Tınılar her şeyi altüst edercesine bulundukları yere doğru sürükle olarak almak. Tınılar her şeyi altüst edercesine bulundukları yere doğru sürekli olarak akmaktaydılar. Clarisse kulak verdi. Şimdi suskunluk anı boyunca piyanonun fokurdayışı açıkça duyuluyordu. Dikkat edilmeden dinlendiğinde bu fokurdayış üzerlerini ot bürümüş toprak tepelerden yükselen Brünnhilde'nin ateşinin alevleri gibi geliyordu kulağa. Walter'ın aslında ne olduğunu kestirmek güçtü. Konuşan anlamlı gözleriyle bugün bile hoş bir insandı. 34 yaşını geride bırakmış olmasına karşın bu kesindi ve bir süredir de sanatla ilgili resmi bir işte çalışmaktaydı. Bu rahat memuriyeti ona babası bulmuş, bu arada kabul etmediği takdirde parasal desteğini çekmekle de korkutmuştu. Çünkü Voltaire aslında ressamdı. Üniversitede sanat tarihi öğrenimi görürken bir yandan da devlet akademisinin bir resim sınıfında çalışmış, daha sonra da bir süre bir atölyede kalmıştı. Kısa süre önce evlendiği Clarisse ile özgür gökyüzünün altındaki bu eve taşındıklarında da ressamdı. Ama görünüşe bakılırsa şimdi yine müzisyendi ve 10 yıllık aşkları boyunca kimi zaman şu, kimi zaman da bu olmuştu. Bu arada yazarlık da yapmıştı. Bir edebiyat dergisi çıkarmıştı. Evlenebilmek için bir tiyatro işletmesine müstahdem olarak girmişti. Birkaç hafta sonra niyetinden vazgeçmişti. Bir süre sonra evlenebilmek için tiyatro orkestrası şefliği yapmaya başlamıştı. 6 ay sonra bunun da yürüyemeyeceğinin bilincine varmış, resim öğretmenliği, müzik eleştirmenliği, göçmenlik ve daha başka şeyler yapmıştı. Ta ki babasıyla müstakbel kayınbabası artık bütün bunlara katlanamaz hale gelinceye kadar. Onlar gibi yaşayacak kişiler hep Voltaire'de tek eksikliğin irade olduğunu iddia ederlerdi. Ama bu noktada onun çok yönlü bir acemi olduğu da iddia edilebilirdi. Ve işin asıl tuhafı, Voltaire'in müzik, resim ya da edebiyat alanında her zaman geleceğine ilişkin coşku dolu yargılar dile getiren uzmanlara da rastlanmış olmasıydı. Oysa bunun tam karşıtı bir örnek olarak Ulrich'in yaşamında değeri tartışılamayacak bir şeyler yapmış olmasına karşın birinin ona gelip de şöyle dediğine hiç rastlanmamıştı. Siz benim hep aradığım ve dostlarımın da bekledikleri insansınız. Voltaire'in yaşamında ise bu 3 ayda bir yinelenirdi. Ve karşısına çıkanlar yargılarına en çok önem verilen kişiler olmasalar bile hepsi de herhangi bir nüfuzu, gelecek vadeden bir önerisi, başlanmış girişimleri, mevkileri, dostlukları ve destekleri bulunan insanlardı. Ve bütün bunları kendi keşifleri olan Voltaire'in emrine vermişlerdi. Voltaire'in yaşamının inişlerden ve çıkışlardan yana bunca zengin bir çizgide ilerlemiş olmasının asıl nedeni de buydu. Başının üzerinde hep süzülmekte olan ve görünüşte herhangi bir edimden daha büyük önem taşıyan bir şeyler olmuştu. Belki de bu büyük bir yetenek gibi görünmeye ilişkin kendine özgü bir yetenekti. Ve eğer bu acemilik sayılıyorsa, o zaman Alman ulusunun düşünce yaşamının büyük bir bölümü de acemilikten kaynaklanmadır. Çünkü bu yeteneğin gerçekten çok yetenekli insanlara kadar uzanan çeşitli kademeleri vardır. Acemilik, hesapça tam da bunlarda bulunmayan bir nitelik olmamalı mıdır? Hem Voltaire'de bu durumu kavrayabilme yeteneği de vardı. Doğal olarak herkes gibi başarılarını kişisel çabalarıyla hak ettiğine inanmaya hazır olmasına karşın, her talihli rastlantı tarafından böylesine kolay bir biçimde omuzlar üstünde taşınmasının sağladığı ayrıcalık, Voltaire'i hep tehlikeli bir sıklet düşüklüğü gibi tedirgin etmişti. Gerek uğraşlarını, gerekse insani ilişkilerini çok sık değiştirmesi, yalnızca tutarsızlığından değil, fakat büyük iç çatışmalarından ve belli bir korkunun etkisiyle kendini zeminin zaten kaygan olduğu noktaya oturmadan iç dünyasındaki tinsel yolculuğu sürdürmek üzere harekete devam etmek zorunda hissetmesinden ileri geliyordu. Hayat yolu sarsıcı yaşantılardan oluşma bir zincirdi. Bu zincir bütün yarımlıklarına direnen ve böyle yapmakla kendi kendinin yarımlığına hizmet ettiğinin ayırdına varamayan bir ruhun kahramanca kavgasını gözler önüne sermekteydi. Çünkü Voltaire bir daha yakışır biçimde kendi manevi çabalarının ahlakı uğruna acı çekip savaşırken ve büyük işler için yeterli olmayan yeteneği uğruna tüm güçlerini harekete geçirirken kaderi ona kendi iç dünyasında sessizce bir çember çizdirip hiçliğe geri döndürmüştü. Böylece sonunda kendisini artık hiçbir şeyin engellemediği yere ulaşmıştı. Yarı bilimsel nitelikli görevindeki sessiz, içine kapanık, sanat pazarının bütün kirlenmelerine karşı korunmuş görevi, bütünüyle iç dünyasından gelen çağrıya kulak verebilmesi için ona bol zaman ve bağımsızlık sağlamaktaydı. Sevdiği kadına sahip olmak onu yüreğindeki bütün dikenlerden arındırmıştı. Sevdiği insanla evlendikten sonra taşındığı yalnızlığın kıyısındaki bu ev, yaratmak için biçilmiş kaftandı ama artık aşılması gereken hiçbir şey kalmadığında beklenmedik bir şey oldu. Voltaire'in yöneliminin büyüklüğünün onca vaat etmiş olduğu eserler gelmedi. Voltaire artık çalışamaz gibiydi. Gizliyor ve yok ediyordu. Her sabah ya da öğlenden sonra eve döndüğünde kendini saatler boyu odasına kilitliyordu. Yanında hiç açmadığı çizim defteriyle saatler süren gezintiler yapıyordu. Ama bu gezintiler sırasında yaptığı az sayıdaki resimleri de ya göstermiyor ya da yok ediyordu. Bunun için birbirinden farklı yüzlerce nedeni vardı. Öte yandan aynı dönemde görüşleri de çarpıcı biçimde değişmeye başladı. Clarissa'ya göre 15 yaşından bu yana onunla bağıntılı olan tasarımlardan, zamanın sanatından ve geleceğin sanatından artık söz etmiyor. Fakat bir noktada bir çizgi çekiyordu. Örneğin müzikte Bach'la, edebiyatta Stifter'le, resim sanatında Ingres'le ile konuyu noktalıyordu. Ve daha sonra gelmiş olanların tümünün aşırı yüklü, yozlaşmış, abartılı ve gerileme niteliğinde olduğunu söylüyordu. Dahası içinde bulundukları zaman gibi tinsel kökleri böylesine zehirlenmiş bir zamanda katıksız bir yeteneğin yaratma eyleminden uzak durması gerektiğini gittikçe daha şiddetle iddia eder olmuştu. Olayın ihanet kokan yanı ise bu kadar katı bir düşünceyi kendi ağzıyla söylemesine karşın odasına kapanır kapanmaz dışarıya daha da sıklıkla Wagner'in ezgilerinin başka deyişle önceki yıllarda bağnazlıkla dolu yozlaşmış bir zamanın örnek müziği diyerek Clarissa'yı nefret ettirmeye çalıştığı, şimdi ise koyu, sıcak ve uyuşturucu bir içkinin tiryakisi olmuşçasına bağlandığı bir müziğin yansımasıydı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Brünnhilde, Brünnhilde, Bach, Bach, Stifter, Stifter, Ingres, Ingres,